Yeter.
Oysa adımız yolunda için.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte yine birlikteyiz. Hepinizi Hayatın Seslerine bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz program süresince ve tabii ki sonrasında. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz değerli konuklarımızla birlikte. Peki kimler var bugün programda, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak bir telefon bağlantımız olacak. Medica 2018 Tıp Dünyası Forumu kapsamında düzenlenen Medica Trade Fair, Türk firmalarının da katılımıyla Almanya Düsseldorf'ta gerçekleştiriliyor. Konuya ilişkin detayları yenilikçi medikal teknolojiler geliştiren bir firmanın teknik ve kalite yöneticisi Nur Bendi hanımefendiden öğreneceğiz. Ve sonrasında bir telefon bağlantımız daha olacak. Amerika'ya bağlanacağız. 26. Houston Türk Festivali kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili olarak Houston Türk Amerikan Derneği Başkanı Özlem Direk Hanımefendi ile yine telefon bağlantımız olacak. Ve sonrasında stüdyomuzda değerli konuğumuzu ağırlayacağız. Trafik güvenliği konusunda ve Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü üzerine Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Araştırma Merkez Müdürlüğü, Emniyet Amiri, Yüksek Şehir Plancısı Doktor Ömür Kaygısız da güzel bir söyleşimiz olacak. Hayatın seslerini kaçırmayın diyoruz. Önce bir müzik aramız var. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Sevdirdin kendini bana, hiç sorma. Bundan sonra sana gözüm gibi ben bakarım. Seni hiç kimseler alamaz, unutma. Kimseler üzemez, karşılarına ben çıkarım. Bana göre sen benim olmalısın. İçime nefes gibi dolmalısın. Kaderime yön verecek bir ışık gibi doğmalısın. Ara sıra bazı yok olsam da, geceleri düşündüğüm anlarda, yanıma koşarak beni kor gibi yakmalısın. Vermem, seni ellere vermem, Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem, söz verdim bir kere dönemem. Vermem, seni ellere vermem, Allah şahidim olsun.
Vermem,
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İlk telefon bağlantımızla sizlerle birlikteyiz. Yenilikçi medikal teknolojiler geliştiren firmanın teknik ve kalite yöneticisi Nur Benli hanımefendi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Benli, hoş geldiniz.
Hoş buldum. Merhaba, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. İyi, siz nasılsınız? Almanya'da mısınız, Türkiye'de misiniz? Önce onu öğreneyim.
Almanya'dayız, Düsseldorf'tayız.
Yani hala fuar devam ediyor, öyle mi?
Evet, fuar devam ediyor. Bugün 4. ve son gün. Oldukça yoğun katılımlı geçen bir fuar. Şu anda sakin bir yer bulmakta çok zorlandım.
Evet.
Umuyorum sesim iyi geliyordur.
Şu anda çok güzel geliyor. Lütfen devam edin.
Harika.
Sayın Benli, bu Medica 2018 Tıp Dünyası Forumu kapsamında düzenlenen bir fuar olduğunu biliyoruz. Biraz detaylı anlatır mısınız? Bu forum nasıl bir forumdur? Bu fuarda neler gösterilmekte, neler tanıtılmakta?
Tabii ki. Bu fuar Avrupa'nın en büyük medikal fuarı olarak geçiyor. Burada bu sene yanılmıyorsam 69 farklı ülkeden binlerce firmanın katılımı oldu.
Hı hı.
Pek çok alanda laboratuvar ekipmanlarından, medikal cihazlara, dijital sağlık çözümlerinden, her tür doktor hasta ekipmanlarına kadar aklınıza gelebilecek her şey çok farklı salonlarda, farklı ülkelerin standlarında yer alıyor.
Hı hı.
Biz de bu sene ilk defa katılıyoruz. Türkiye'den katılan 152 firma arasında olmaktan dolayı gururluyuz.
152 firma da aslında yani sayı olarak oldukça yüksek. Demek ki fuarlara
evet,
Türkiye'nin katılımı çok
evet.
iyi.
Gayet iyi. Bu sene yani biz İKMİT'in düzenlediği Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile geldik. Bu anlamda hani profesyonellikleri çok iyiydi. Bizim ilk kez stand açmamıza rağmen çok rahat bir fuar geçirmemizi sağladılar. Ve her yerde hani Türkiye ile ilgili gördüğümüz duyurular, reklamlar, 3 farklı standdaki katılımlar, düzenlemeler ülkemiz adına oldukça iyi bir tanıtım ve iş ilişkileri yarattığını düşünüyorum. Dört günlük bir fuar.
Buyurun, şimdi şöyle siz... İsim olarak ben sizi şöyle tanıttım. Yenilikçi medikal teknolojiler geliştiren bir firmanın teknik ve kalite yöneticisi. O yenilikçi kavramı üzerinde biraz duralım mı? Ne gibi cihazlar üretiyorsunuz? O yenilik bağlamında neler getiriyorsunuz medikal dünyasına?
Aha, tabii ki. Biz ODTÜ Teknokent'te Ar-Ge faaliyetleri yapan bir firmayız. Yenilikçi derken özellikle uzmanlık alanımız yeni doğan ve prematüre bebeklerin sağlık sorunları üzerinden beslenme matürasyonu ile ilgili bir tanılama cihazı üzerine yenilikçiliğimiz. Tamamen Türk uzman mühendislerin ve neonatoloji uzmanlarının da katkılarıyla geliştirilmiş elektronik tasarım içerikli ve makine öğrenmesi kullanan, data analizi yapan algoritmalarıyla çalışan bir cihaz. Burada hedefimiz prematürelerin doğduğu zaman çoğunda beslenme matürasyonu yeterli olmamış oluyor ve yeni doğan bakım ünitelerinden taburcu edilebilmeleri için doktorlarımızın daha rahat karar vermesi adına bu solunum ve beslenme eğrilerini takip ederek değerlerinin doğruluğu üzerine bir rapor sunuyoruz onlara.
Hı hı.
Bu anlamda dünyada hiç bu şekilde girişimsiz, kullanıcı dostu bir çözüm üretilmemişti. Bu anlamda yenilikçi olduğumuzu söyleyebilirim.
Hı hı.
Ayrıca bu proje Avrupa Birliği desteğiyle yola çıkmış bir proje. Bu anlamda dünyadaki ihtiyacı da karşılıyor olması bizim ve ülkemiz adına gurur verici bir çözüm.
Hı hı.
Sadece biz değil, tabii pek çok firmanın farklı yenilikçi çözümleri var. Bu yeniliği de daha çok yazılım ve elektronik tasarım anlamında gördüğümüzü söyleyebilirim.
Evet, şu anda proje aşamasında mı yoksa her şey hazır, artık üretime geçirebilecek durumda mı bu cihaz?
Şu anda projesi tamamlandı. Prototip üretimi de yapıldı. Hatta şu anda C işareti alma sürecindeyiz. Bu işaretten bahsedebilecek olursam, hı hı, Avrupa Birliği pazarında ürünün satılabilmesi ve piyasada yer alması için geçirilmesi gereken bir süreç. Ben de kalite yöneticisi olarak bu süreçle ilgileniyorum.
Peki Avrupa Birliği ülkelerinin bu cihaza yaklaşımları nasıl? Orada şimdi siz fuarda bu cihazı tanıttınız. İlgi nasıldı? Evet. O konuda bilgiler verebilir misiniz?
Tabii ki ilgi gerçekten beklediğimiz, hatta üzerinde diyebilirim. Pek çok Avrupa ülkesinden Polonya, Belçika, İngiltere, Almanya dahil olmak üzere özellikle neonatoloji birimlerinden hem klinik araştırmalarında kullanmak üzere hem de distribütörlerin işbirliği yapmak üzere gösterdikleri ilgi oldukça iyiydi. Tabii bu aşamada hani süreç devam edecektir, değerlendirmeler yapılacaktır. Ama bu alanda çalışanlar özellikle böyle bir sorunun ve üretilen çözümün güçlüğünün ve güzelliğinin de farkındalar. Bu şekilde bir bilinç olması bizi sevindirdi.
Peki Türkiye'den doktorların bu konuda yaklaşımları nasıl? Hani işlerine yarayıp yaramayacağı konusunda neler size söylüyorlar?
Türkiye'de de bu konuda zaten Profesör Doktor Aylin Farcan ve Ayşe Ecevit'in destekleriyle ilerliyoruz. Kendileri kongrelerde sorunu ve çözümü aktarıyorlar. Gösterilen ilgi de gayet iyi. Hı hı.
Bu tür fuarların hem ülkemizde hem de Türk bilim insanlarına hem de sağlık alanında çok önemli yansımaları olacağını düşünüyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Mutlaka hem fuardaki diğer ülkeler de oldukça ilgi duymuş, sizin de ifade ettiğiniz gibi. İnşallah bir an önce üretime geçilir ve prematüre bebeklerimiz için daha sağlıklı bir yaşam sunulabilir.
Kesinlikle aynı şekilde düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Medica 2018 Tıp Dünyası Forumu kapsamında düzenlenen Medica Trade Fair, Türk firmalarının da katılımıyla Almanya Düsseldorf'ta gerçekleştiriliyor. Türk bilim insanlarının ve şirketlerinin fuara katılımları, fuardaki yeri, fuarın gerçekleştirilme amaçları ve yenilikçi teknolojiler üzerine yenilikçi medikal teknolojiler geliştiren bir firmanın teknik ve kalite yöneticisi Nur Benli Hanımefendi ile telefonda görüştük. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız daha olacak.
Bağlamışım kareler yar yar. kalmış anısız çöllerde, ıssız çöllerde. Böyle dert bulunmaz gayrı kullarda, böyle dert bulunmaz gayrı. İntizarda gözüm yollarda, gözüm yollarda. Sen yeni sevdiğimden mi haber? Sen yeni sultanımdan ne
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Az önce Almanya'daydık, şimdi Amerika'dayız. Değerli bir konuğumuzu telefon hattımıza aldık. Houston Türk Amerikan Derneği Başkanı Sayın Özlem Adra telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Adra, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, şu an Amerika'da saat 6. Çok erken bir saat. O yüzden değerli konuğumuza çok teşekkür ediyoruz bizimle bağlantı kurdukları için. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz öncelikle, ama yormadık sizi değil mi Sayın Adra, bu kadar erken yayına aldığımız
hayır,
için?
Hayır asla. Biz çok memnun olduk Türkiye'den bize ulaştınız, buradaki festivalle ilgilendiniz. Çok teşekkürler. O kadar da erken değil. Burada dün gerçekten de çok erken başlıyor zaten.
Öyle mi? İyi, sevindik o zaman. Bu arada festivale geçmeden önce, bu yıl 26.sı düzenleniyor Houston Türk Festivali, ama biraz dernekten bahsedelim diye düşünüyorum. Hem de sizden de biraz bahsedelim dinleyicilerimize. Ne kadar zaman oldu dernek başkanlığı görevini yürüteli? Dernek ne zaman, hangi amaçlarla kuruldu? Biraz anlatır mısınız?
Tabii. Derneğimiz Türk Amerikan Derneği Ata Houston, 1979 senesinde kurulmuş, ben doğmadan önce. Hı hı. Ve Amerika'nın en eski Türk derneklerinden birisi, Washington DC'deki dernekle aynı yıl kurulmuşlar. Ve o zamandan bugüne kadar aralıksız olarak faaliyetlerini sürdüren, çok az kar amacı bitmeyen dernekten bir tanesi. Bu sene 37. senemiz bizim. Ben 5 senedir Ata Houston yönetimindeyim. Bir sene yürütme kurulundaydım. Son 4 senedir de başkanlık görevini yürütüyorum. Hı hı. Önümüzdeki seneden itibaren artık başkanlığa ben mola veriyorum. Başka yeni insanlara, yeni kanlara fırsat vereceğim. Ben ama yönetim kurulunda görev yapmaya devam edeceğim.
Siz hep Amerika'da mıydınız Sayın Adra, yoksa ben, hep Amerika'da mı yaşadınız?
Hayır, ben Türkiye'de doğdum ve büyüdüm. Aslen Balıkesirliyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum İstanbul'da. Üniversiteden sonra ben... Önce müzakere öğrencisi olarak Amerika'ya geldim. Sonra da toplam 11 senedir burada kaldım. Buraya yerleştim artık.
Hı hı. Sonrasında da dernek faaliyetleriyle devam ettiniz ve
evet,
dernek başkanı oldunuz. Faaliyetlerden biraz bahsedebilir miyiz? Türk Amerikan Derneği ne gibi çalışmalar yapıyor Houston'da?
Tamam. Ben önceki derneğe nasıl girdiğimi anlatayım. Oradan programlarımıza bir bağlantı kuracağım. Ben uzun zaman burada çok fazla Türk arkadaş bulamadım. Ve 3-4 sene sonunda bunun yalnızlığını hissetmeye başladım. Ve tam o dönemlerde ben Arjantin tango eğitmeniyim aynı zamanda.
Öyle mi?
Ve o günlerde Cumhuriyet Bayramı balosu için bizi bir tango gösterisi yapmak üzere davet ettiler. Ve ben bizim gruptaki tek Türk'tüm. Biz o gece sahne aldık, tango yaptık arkasından. Bundan işte tam 6 sene kadar önce. Arkasından baloya katılanlarla tanışma fırsatımız oldu. Ve ben bir anda kendimi çok çok güzel bir ortamda buldum. Sonra faaliyetleri hakkında bilgi edindim. Ve bu faaliyetlerden bir tanesi, her ayın ilk cuma günü düzenledikleri bir İngilizce happy hour get together diyoruz. Yani bir networking, bir insanların bir araya gelip tanışma ortamı içinde sohbet edebildiği güzel bir ortam. Ben onları düzenlemeye başladım gönüllü olarak. Bir senenin sonunda da bütün faaliyetlere katıldığım için dernek başkanı oldum. Bir sene boyunca bu ayda bir insanları bir araya getiren toplantılar dışında milli bayramlarımızı yaşatmak için bir çaba gösteriyoruz. Her 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de programlarımız oluyor. Örneğin 23 Nisan'da çocuklar için piknikler düzenliyoruz. 200-300 kişinin katıldığı oluyor bu pikniklere. 19 Mayıs'ta Atatürk Maratonu, Atatürk Koşusu düzenliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir balo düzenliyoruz her sene. Bu aynı zamanda bizim Büyük Türk Festivali'ne hazırlığımız. Türkçe dersleri veriyoruz çocuklar için. Son 3 senedir de Türk-Amerikan çocukları için bir koro grubumuz var. Bu koroda ve bu çocukların pek çoğu Amerika'da doğup büyüyen çocuklar. O yüzden Türkçeleri ya hiç yok ya da çok çok kısıtlı. Onlara Türkçe şarkılar ve marşlar öğretiyoruz.
Ha, çok güzel.
Ve daha sonra evet büyük etkinliklerde bu çocuklar sahne oluyorlar. Örneğin 23 Nisan'larda işte İzmir Marşı'nı söylüyorlar. Festivalde açılış marşını çocuklarımız söyleyecek. Bu evet onları Türk toplumuna kazandırmak, bağlarını sürdürmelerini sağlamak açısından güzel bir proje oldu.
Bu koroda hep Türk çocuklar mı var yoksa Amerikalı çocuklar da var mı?
Çoğunlukla karışık ailelerden geliyorlar. Kimisinin annesi Türk, babası yabancı ya da tam tersi. Ama çoğunluğu Türk. Tamamen Amerikalı ailelerden gelen de birkaç tane çocuk var. Onlar da genelde Türk arkadaşlarının etkisiyle geliyorlar. Ama pek çoğu Amerika'da doğan Türk çocuklar.
Peki Türkçe derslerinden bahsettiniz. Bu dersler kimler tarafından veriliyor?
Türkçe dersler de yine diğer tüm etkinliklerde olduğu gibi gönüllülerimiz tarafından veriliyor. Farklı yaş grupları var. Geçen sene özellikle küçük yaş çocuklara odaklandık. Özellikle 4-12 yaş arası. Çünkü o yaşlar tam Türkçeyi unutmaya başladıkları yaşlar. O yüzden onları o dönemde bulmaya ve Türkçelerini güçlendirmeye çalışıyoruz.
Yani sizin gibi orada yaşayan Türk vatandaşlarımız tarafından veriliyor anladığım kadarıyla, değil mi? Hani illa
evet,
Türkçe öğretmeni olması
öyle.
Gerekmiyor ama yeter ki dili biliyor olsun.
Evet evet kesinlikle öyle. Ama örneğin bir tane de yönetim kurulumuzda uzun yıllar Türkiye'de yaşamış. Hatta şu an yönetim kurulu başkanımız olan Cenim İdiyat var. O örneğin o kadar iyi Türkçe konuşuyor ki zaman zaman derslere onun da girdiği oluyor bir Amerikalı olmasına rağmen.
Ne kadar güzel. Şimdi festivale geçelim diliyorum. 26. Houston Türk Festivali. 26 da aslında çok uzun soluklu bir festival olduğunun göstergesi. Bu festival evet. Kapsamında neler yapılıyor?
Bu festival 2 gün sürecek olan bir festival. Houston'un şehir merkezinde. Houston Amerika'nın 3. ya da 4. en büyük kenti. Dolayısıyla 3,5 milyon bir kitlemiz var. Ve festivalde 10 bin, 12 bin kadar misafir ağırlamayı bekliyoruz. 2 tam gün sürecek festival. Her 2 günde sabah 11'den akşam 9'a kadar.
Hangi günlerde
son
olacak?
Miktarda,
başladı mı devam
evet,
edecek?
Cumartesi ve pazar.
Ha, bu hafta değil mi?
Evet evet bu hafta sonu. Her yıl cumartesi pazar düzenliyoruz. Bu sene biraz Kasım ayının sonuna kaldı. O yüzden de hava biraz soğumuştu ama neyse ki bugün tekrar güneş açtı.
Ne güzel.
O yüzden güzel hava bekliyoruz. Evet. Bol bol sahne gösterilerimiz olacak. Türkiye'den misafirlerimiz var. Ankara'dan Tuana Sanat Kulübü geliyor. Onlar folklor gösterileri düzenleyecekler. New York'tan İsmail Lumanovski adında bir klarnet ustası geliyor. Klarnet konserleri verecek.
Ne güzel.
Onun dışında evet opera konserimiz olacak. Houston operayı çok sever. Burada çok popüler bir etkinlik ve biz buna Yıldızlar Altında Opera adını veriyoruz bu konsere. Ünlü bir Türk bestecimiz var burada Erberk Er Yılmaz. Rice Üniversitesi'nde. Onun bestelerinden seçkiler sunacaklar. Ayrıca San Francisco'dan gelen Mete Taşın adında bir opera sanatçımız var. Bu çok popüler etkinliklerden bir tanesi olacak. Sonra bu festivalde son 3 senedir daha doğrusu geçen senelerde yapmadığımız yeni bir şey denedik. Türk Festivali çatısı altında her yıl 4-5 farklı kültürel derneği bizim festivale davet etmeye başladık. Bunlar aslında geniş bir kitlesi bulunan kültürel faaliyetleri zengin ülkelerin dernekleri, örneğin Rusya, örneğin Brezilya, Pakistan, Azerbaycan. Onlara da sahnede 15 dakikalık bir yer veriyoruz ve onlar da kendi sanatlarını, kendi kültürlerini orada tanıtma fırsatı buluyorlar. Böylece ayrıca onların toplumlarını da festivale çekmeyi başarıyoruz.
Ne kadar güzel, kolaylıklar diliyoruz. Bu cumartesi günü başlayacak festival size de
evet.
Bu festivalde eminim çocuklar en çok mutlu oluyordur bu tür festivallerden. Çünkü onlara Türkiye'yi tanıtmak
evet,
ve hani
evet.
Dediniz ya çoğu Türkçe bile bilmiyor diye. Belki bu vesileyle biraz olsun o yakınlığı sağlamış oluyorlar. Sanıyorum en çok onlar mutlu olacak.
Evet, zaten burada yaptığımız faaliyetlerin hemen hepsinde merkezde çocuklar var. Çünkü yapabileceğimiz en güzel yatırım şu an onlara yaptığımız yatırım. En uzun soluklu olan yatırım. Ve festivalde de bütün çocukları ücretsiz olarak ağırlıyoruz. 12 yaşın altındaki bütün çocuklara festival ücretsiz ve festival alanımızda çok geniş, yalnızca çocuklara ayrılan bir bölüm var.
Son olarak da şunu sorayım Sayın Adra. Türkiye'den pek çok grup gelecek dediniz. Bu gruplarla iletişimi evet. nasıl sağlıyorsunuz üniversitelerle?
Soruyu tekrar eder misiniz?
Son olarak şunu yönelteyim. Türkiye ile bağlantı kuruyorsunuz. Yani buradan gruplar evet. gelip festivalde evet. gösteri sergileyecekler diye. O bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz? Hangi kuruluşlarla ya da kurumlarda?
Tamam, şöyle. Genellikle bu gruplar zaten onlar kendileri bizimle bağlantıya geçiyorlar. Çünkü Türk Festivali son senelerde özellikle çok duyulan bir etkinlik haline geldi. O yüzden festivalden bir sene kadar önce bu gruplar bize yazıyorlar. Buraya gelmeyi istediklerini, varsa sponsorlarını ve başka da gruplar varsa örneğin farklı üniversitelerden. Ayrıca sadece folklor alanında değil, canlı müzik grupları olabilir. Örneğin geçen senelerde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nü burada ağırladık, bir moda gösterisi yaptılar. Biz de tanıdıklarımıza bağlantıya geçiyoruz ama çoğunlukla onlar bize yazıyorlar ve ilgilendiklerini söylüyorlar. Sonrasında iletişime başlıyoruz.
Ne kadar güzel, şimdi bunu özellikle sordum. Belki dinleyen, bizleri dinleyen kıymetli evet, dinleyicilerimizden de size ulaşmak isteyenler olabilir.
Sizi nasıl bulabilirler? Ben isterseniz
lütfen, lütfen.
Eğer Facebook kullanıyorlarsa Atahistan yani A-T-A tire Houston yazarak bizim sayfamıza ulaşabilirler ya da Houston Turkish Festival, oradan sürekli yayın yapıyoruz. Web sayfamız zaten atahistan.org, sanıyorum sizin web sitenize de paylaşılmış ya da Facebook grubunuzda.
Evet.
Sizin aracılığınızla bize ulaşabilirler ve çok isteriz onlardan haber almayı.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada gerçekten Türkçeniz bir harika. Söylemeden geçemeyeceğim. Hani o kadar yıl Amerika'da yaşayıp da bu kadar güzel Türkçe konuşan biriyle
elimden geleni
yayın yapmak çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar sunuyoruz. Amerika'daki dostlarımıza da lütfen selamımızı iletin. Görüşmek dileğiyle.
Buradan da sizlere sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederiz bize yer verdiğiniz için yayınımıza.
Hoşçakalın.
Houston çevresindeki tüm Türkleri bekliyoruz festivalimizde.
Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Houston Türk Amerikan Derneği Başkanı Özlem Adra Hanımefendi ile 26. Houston Türk Festivali üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boşver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim. ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Araştırmaları Merkez Müdürlüğü, Emniyet Amiri ve Yüksek Şehir Plancısı Doktor Ömür Kaygısız beyefendi stüdyomuzda, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Trafik güvenliğini konuşacağız bugün, evet. Ve tabii 18 Kasım'da pazar günü gerçekleşecek olan Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü üzerine sohbet edeceğiz. Trafik güvenliği dediğimizde ilk olarak aklımıza ne geliyor? Benim ilk aklıma gelen herhalde emniyet kemeri takmak olsa gerek ama çok daha öncesi. Tabii. De var sanıyorum, öyle değil mi?
Tabii, yani o emniyet kemeri hani kaza anında insanları ölümden veya ciddi yaralanmadan korunmak için ciddi bir önlem. Yani şöyle söyleyebilirim, ölümlü bir kaza olması durumunda siz emniyet kemeri takmışsanız hayatta kalma şansınız %50. Yani dolayısıyla bu dünyada kaza anındaki trafik ölümleri engellemek için en temel önlem olarak görülüyor. Emniyet kemeri ama bu olayın sadece kaza olduktan sonraki önlemi. Daha önceleri var bunun. Yani kaza olmaması için neler yapılabilir, bunlar var. Kazadan sonra neler yapılabilir, onlar var. Bunların bütünü de trafik güvenliği olarak adlandırılıyor.
O zaman detaylandıralım. Trafik güvenliği ne anlama geliyor?
Detaylandırınca yani siz kaza olmasın diye bunun temelde bir insan davranışları ve bir mühendislik boyutu var. 2 ayaklı bir yapısı var. Bu insan davranışları kısmında işte denetim var, eğitim var. Bunlar insan davranışlarının daha iyi değiştirmeye, daha güvenli davranış biçimlerini kazandırmaya yönelik konular. Ama onun karşısında da bir trafikte bir sistem var. Sizin yeni bir sistem tasarlamanız gerekiyor aslında. Bu sistemi daha güvenli hale nasıl getirebiliriz? Bu da altyapıyla mümkün. Daha güvenli yollar nasıl tasarlanabilir? Sizin arzu ettiğiniz hızda insanların hareketliliğini sağlayabilmek nasıl olabilir? Daha fazla, daha az lastik tekerlekli araçla hareketlilik nasıl sağlanabilir? Yani insanların
yayalara
öncelik nasıl verilebilir? Daha fazla toplu taşım kullanımı veya işte diğer ulaşım türlerinin yani uçak da dahil, yani bunu eğer ülke bazında düşünülürse yani bunların daha fazla kullanımı, trenin daha fazla kullanımı, otomobilin ve diğer lastik tekerlekli araçların daha az kullanımı nasıl sağlanabilir? Bunlara yönelik uygulamalar. Yine kent içerisinde bakıldığı zaman insanlar aslında birbirini tekrarlayan işler yapıyor. Yani benim babam da, dedem de işte okula gidiyordu, işe gidiyordu, işte alışveriş merkezine gidiyordu, işte çocuğunu okuldan alıyordu. Ama biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Şimdi onlar bunu yürüyerek yapıyordu. 3-4 kilometre çapındaki yerlerde yapıyorlardı.
Evet.
Ve dolayısıyla trafikle bu kadar maruz kalmıyorlardı. Şimdi kentler gelişiyor, büyüyor, daha dağınık hale geliyor. Bu da insanları daha fazla otomobil bağımlısı haline getiriyor.
Hele bir de İstanbul gibi,
Ankara gibi kentlerdeyseniz. Bu sefer yani sizin daha önce olmayan bir ihtiyaç olarak sunulan yeni bir yapı devreye giriyor. Yani bunu ortadan kaldırabilirseniz, yani insanların otomobil kullanmak yerine diğer ulaşım araçlarıyla da aynı konforu sağlayabilmesini, o aynı olanağı sağlayabilirseniz, ki bunu yapan ülkeler, kentler var. Bu sefer daha az trafik kazası ve ölüm ve yaralanma meydana gelebiliyor. Daha yavaş gitmelerini sağlayabilirseniz, bu temel parametresi 2 tane daha az hareket edilecek ve daha yavaş gidilecek aslında trafik güvenliğinin temelini onlar oluşturuyor. Bunları sağlamaya yönelik de öncesinde, kaza anında ve kaza sonrasında yapılacak şeyler var. Yine kaza anında bu aktif ve pasif güvenlik elemanları olarak adlandırılıyor. İşte en temelini konuştuk, emniyet kemeri ama işte hava yastığınız varsa, aracınızda ABS varsa, donanımları varsa bunları sizi kaza anında daha ölmenizi veya ciddi yaralanmanızı
önlüyor.
Yine kaza sonrası yaralandınız veya işte oraya ambulansın gelme süreleri, onların size müdahaleleri, bu da kaza sonrası konu olarak adlandırılıyor. Yani üç fazla değerlendirilebilir toparlamak gerekirse trafik güvenliği. Kaza öncesi, kaza anı ve kaza sonrası yapılabileceklerin bütünü olarak adlandırılabilir.
Siz Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırmaları Merkez Müdürlüğü'nde bu çalışmaları mı yürütüyorsunuz?
Yani bu çalışmaları yapmaya, yani bunlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Daha doğrusu bizim temel amacımız trafik güvenliği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmek, üniversitelerle birlikte işbirliğinde yani bundaki bilimsel yaklaşımların neler olduğunu tespit ederek bunları uygulamacı birimlere sunmak. Yani bizim temel yaptığımız konular bunlar. Bunlarla ilgili de çeşitli raporlar veya Dünya Sağlık Örgütü bu konuyu bir halk sağlığı problemi olarak görüyor. Yani insanların çok fazla ölüm ve yaralanma, sakat kalma, iş gücü kaybı neden olduğu için, yani bunu biraz daha rakama vurursak dünyada 1.2 milyon insan her yıl trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor. Yine yaklaşık 50 milyon insan da hayatı boyunca sakat kalıyor yani trafik kazasında. Ve bu özellikle dünyadaki ölüm nedenleri arasında şu an 9. sırada görünüyor ama 2030'a kadar bu 7. sıraya yükseleceği varsayılıyor. Özellikle de bu gelişmekte olan ülkelerde daha büyük bir problem olarak görülüyor. Bizim için de bu geçerli bir konu. Yani trafik güvenliği önemli bir konu.
Tabii.
Ölüm ve yaralanma önemli bir konu. Bunların önlemeye yönelik de dünyada atılan adımlar neler? Biz bunları ülkemize nasıl uyarlayabiliriz? Bu konularda bizim çalışma alanlarımızı oluşturuyor. Veya işte bunlarla ilgili yapılmış çalışmaların Türkçe'ye tercümesi de dahil olmak üzere veya üniversitelerle alan araştırması yapıp sonuçlarını raporlayıp ve kitaplaştırıp yayınlamak üzere veya yine Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla birlikte proje geliştirmek üzere. Yani bu alanlarda biz Trafik Araştırma Merkezi olarak çalışıyoruz. Bu çalışmaların büyük bir kısmını da internet sitemizde, resmi internet sitemizde yayınlıyoruz. Bu trafik.gov.tr internet sitesinde yayınlar bölümünde. İşte burada yaptığımız araştırma, benim şu an hatırladığım 25-26 raporu orada ve kitabı yayınladık. Yani biz bu ülkenin önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz trafiğin, trafik güvenliğinin ve konuya o şekilde yaklaşıyoruz. Çünkü ülkemizde de işte geçen yılki rakamları bakıldığında 7400 insanımız sadece trafik kazaları sonucu hayatını kaybetti. Bunun diğer bir anlamı günde yaklaşık 20 kişi resmi rakamlara göre trafik kazalarından ölüyor. Yani hayatını kaybediyor. Tabii bir de bunun şey boyutu var. Hayatı boyunca sakat kalma. İşte.
Ya, evet.
Ve bunu şöyle bakmak gerekiyor. Yani hareket eden insan iyi eğitimli insan oluyordu genelde. Yani insanların eğitimleri arttıkça hareket etme oranları da artıyor. Dolayısıyla siz en eğitimli kesiminiz ülkenizin bu nedenle kaybediyorsunuz. Bunun bir sosyoekonomik maliyeti de yüksek olan bir konu bu nedenle. Yani biraz da böyle de olayı değerlendirildiği zaman yani ciddi bir iş gücü kaybı oluşuyor. Bunları önleyebilmek için de çeşitli şeylerin yapılabilmesi mümkün. Biz bu özellikle kendi merkezimizde, araştırma merkezimizde bu konular üzerinde
çalışıyoruz.
Evet.
Peki trafik güvenliği deyince Türkiye trafik güvenliği açısından ne durumda?
Şöyle yani biz bölgesi de iyi olan bir yani Avrupa trafik güvenliği açısından dünyanın en iyi bölgesi olarak görünüyor ama Türkiye'nin Türkiye biraz bu konuda sıkıntıları olan bir ülke. Yani bu kişi başına da araç başına da bakıldığı zaman Avrupa'daki iyi olan ülkelerden değil öyle söyleyebilirim. Ama yani bu bizdeki alınan çeşitli önlemler var ve bunların yansımaları var. Bunlarla beraber trafikteki olay yeri ölümlerinde belli bir düşüş sağlanmış durumda. Ama bunlar yeterli olarak görünmüyor. Yani yani bizim Avrupa ortalamasını yakalayabilmemiz için, yani şöyle o 100 bin kişiye düşen ölüm sayısı aslında bu rakamı veriyor. Bizim 9 gibi bir rakamımız var. 100 bin kişiye düşen ölüm sayısı 9 olarak görünüyor. Bu Avrupa ortalaması 5-5,5 olarak görülüyor. Avrupa Birliği ortalaması. Ama yani hani bunların bizim ülkemizin kendi yapısı, kendi dinamikleri bağlamında konu değerlendirilerek belli önlemler alınmaya çalışılıyor. İşte bunların en temeli herkesin emniyet kemerini takması. Bu çok ciddi bir konu. Yani sizi kaza anında ölümden koruyacak temel konu odur. Yani olması durumunda. Ya yani ikincisi yine hız. Bizim bu hız aynı zamanda bir halk sağlığı problemi olarak görünüyor. Nasıl ki trafik kazaları bir halk sağlığı problemi olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bu konuyu ele almış durumda. Aynı şekilde hızın da gereksiz bir şey olduğu, aslında insanların bu kadar hareket etmeden de yaşayabilmesi gerektiği ve yaşamın ona göre kurgulanması gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla yani hızı da biraz daha azaltmak gerekiyor eğer sizin güvenliği arttırmak istiyorsanız. Buna yönelik çeşitli önlemler, bunun önlemlerinin bir kısmını elbette ki emniyet alacak ama daha güçlü olan yapılar var, ondan daha güçlü. Altyapıyı yapan birimlerin daha güçlü olduğu söyleniyor. Uluslararası kuruluşların raporları bunu söylüyor. Bununla ilgili işte güvenli sistem yaklaşımı diye adlandırılıyor aslında temel konu. Yani kimsenin ölmemesi, yaralanmaması için neler yapılabilir? Veya kaza olması durumunda bile, kaza olacaksa bile o kazanın şiddeti daha az olması için neler yapılabilir?
Neler yapılabilir?
Neler yapılabilir? Hemen cevaplayayım. Yani bunun aslında şöyle bir durumu var. İki tane değişkeni azaltmak gerekiyor. Biri hızı düşürebilmek gerekiyor. İkincisi de hareketliliği azaltmak gerekiyor. Hızı düşürmek sadece insana bırakılabilecek, yani sürücüye bırakılabilecek bir konu değil. Bu sistemi tasarlayanların, yani trafik genel büyük bir sistemdir. Yani siz bu sistemin içerisinde kullanıcısınızdır aslında. Bu diğer sistemler gibi bilgisayarlardaki sistemlerden açıkçası bir farkı yoktur. Veya bir fabrikadaki üretim bandından bir farkı yoktur. Bir sistem tasarlıyorsunuz. Hı hı. Bu sistemi tasarlayanların bunun güvenlik açıklarını gidermesi gerekiyor. Bunu biraz daha açarsak ne oluyor? Yani insanların arzu edilen hızlarda gitmesi sağlanması gerekiyor. Yani birinci konu bu. Yani sizin şehir içerisinde hız limitlerinizin 50 olduğu yerde 50'ye uygun yol yapılması gerekiyor.
Ha, yani şöyle aslında biraz detaylandıracak olursak. Ben tamam 50 yazan yerde 50 ile gitmek zorundayım. Tabii. Ama bir başkası diyor ki yok canım 50 bana az, ben 70 ile gideyim. Tabii. 80 ile yani gideyim bu diyor. Ama siz yolu 50'ye göre tasarlarsanız 70 ile 80 ile gitmek isteyen de gidemiyor.
Tabii yani bunu ben en temel örneğini hep şeyden veririm. Yani bu dünyanın en ünlü bulvarlarından biri Şanzelize Bulvarı'dır. Öbürü ne bileyim Viyana'daki Maria Hilfer Caddesi'dir. Yani bunlar da işte hala 1800'lü yıllardaki küp taşlar durur. Yani
Arnavut kaldırımı dediğimiz değil mi?
Kaldırım. Yani sizin oraya birincisi araçla gitmenizi isteğinizi ortadan kaldırır. Yani o yani tercih etmezsiniz.
Evet.
Yani o yolu tercih etmezsiniz. İkincisi zaten gitseniz de 30'dan yukarı çıkamazsınız.
İstesek de çıkamayız.
İstesek de çıkamazsınız. Yani bu tasarımlarla veya işte dört kollu bir kavşak yaparsanız iki tane aracın birbiriyle dik kesişme ve kaza yapma olasılığı ortaya çıkar. Ve dik açılı kavşaklar ciddi ölüm ve yaralanmalara neden olabilir. Ama siz bunu büyük döner kavşak yaparsanız iki araç birbiriyle dik kesişemez ve ciddi kaza olma olasılığını ortadan kaldırırsınız.
Evet.
Yani bu altyapıdaki düzenlemeler bu olayın bir ayağı. Diğer bir ayağı işte denetim. Denetimde tabii bunların aslında teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekiyor ki biz de onları yapmaya çalışıyoruz. Yani elektronik denetimi daha fazla kullanmak gerekiyor. Yani hıza yönelik ve emniyet kemerine yönelik başta olmak üzere. Çünkü Türkiye'nin en önemli iki konusu bunlar olarak görülüyor. Yani hızın düşürülmesi ve emniyet kemerinin herkesin takması. Hı hı. Bunlar yani temel konular. Bunun dışındaki yani denetimlerin geçebilenin, devredilebilenin elektronik denetime devredilmesine yönelik bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Öbür ayakları acil müdahale var yine bununla önlem olarak alınabilir. Hı hı. Yani kaza anında olay yerine daha kısa sürede varılması durumunda ölüm ve yaralanma.
Bu da çok ciddi bir sorun değil mi? Ambulansların ulaşma süresi.
Ki bunlar da Türkiye ciddi yol aldı, onu da söyleyebilirim. Yani ambulansların varma süresinde denetimle ilgili konularda yani ciddi yol aldı. Ama alması gereken yine belli şeyler var, mesafeler var. Bunun dışındaki bir ayağı da tabii bunun eğitimi. Yani Eğitimlerin de ona göre, ona uygun olarak yapılması gerekiyor.
Bu arada çok özür diliyorum, süremiz az kaldı. Pazar günkü etkinliğe de hemen değinelim, sonrasında veda edelim. Çünkü aslında çok geniş, çok detaylı bir konu. Konuştukça biz de saatlerce,
yani
dakikalarca
şimdi
konuşuruz
burada,
ama.
Burada baştan da belirttim. Yani dünyada 1.2 milyon insan trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor. Ve bunlar ilgili 1993 yılından beri Dünya Trafik Kazaları Mağdurları Anma Günü olarak çeşitli etkinliklerle anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bunu özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler bu konuya ciddi önem veriyor. Hı hı. Ve biz de Emniyet Genel Müdürlüğü olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte pazar günü bir anma etkinliği gerçekleştireceğiz. Bunu Üsküdar'da, İstanbul'da, hı hı, ve buraya Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da katılacak. Yine aynı şekilde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Cevdet Erdoğan da katılım sağlayacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine Türkiye temsilcisi Doktor Pavel Urslu da katılım sağlayacak. Ve kaza mağdurları, yani ya hayatını kaza sonucu kaybetmiş insanların yakınları, birinci dereceden yakınları, ya da kendisi trafik kazası sonucu sakat kalmış vatandaşlarımız buraya katılacak. Sivil toplum kuruluşları, sanat, spor ve gazete, televizyon ve siyasetçiler.
Sadece İstanbul'da mı olacak
bu etkinlik? İstanbul'da olacak. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü'yle beraber yürütülecek. Burada iki tane konu var aslında. Hem bu konudaki farkındalığı arttırmak, hı hı, hem de aynı şekilde gazete ve televizyonların yöneticileri, genel yayın yönetmenlerinden de katılım sağlanacak.
Her sene 18'inde mi gerçekleşiyor?
Şöyle ki Kasım ayının 3. pazarı, hı, 3. olarak pazarı geçiyor.
Anladım.
Yani bu sene ayın 18'inde, belki öbür sene,
anladım,
değişebilir.
Yok, ben hani belirgin bir gün mü var, yoksa sizin dediğiniz gibi hafta bazında mı değerlendiriyor, onun için sordum.
Yani bu biraz daha önceki yıllardan Türkiye açısından daha büyük bir etkinlik olması için biz gayret gösteriyoruz.
Evet.
Yani buradaki farkındalığı arttırmak. Çünkü ben şöyle söyleyebilirim, trafik güvenliği paylaşılarak çözümlenebilecek bir konu. Bir paydaşlardan bir tanesi de bunun bir basın ayağı var. Ve ya onlarla işte bizleri ve trafik mağdurlarını aynı masa etrafında buluşturmayı hedefliyoruz biz pazar günü, ki bunundaki farkındalığı vatandaşlarımızın da kazanmasını sağlayabilmek adına.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi çok detaylı, çok önemli de bir konu, ama süremizin sonuna geldiğimiz için en azından biz de küçük de olsa bu farkındalığı kazandırmak adına bir çorbada tuzumuz olsun istedik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim bunları bana söyleme imkanı sağladığınız için.
Sevgili dinleyicilerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Emniyet Amiri, Yüksek Şehir Plancısı Doktor Ömür Kaygısız'la hem Trafik Araştırmaları Merkez Müdürlüğü'nün çalışmaları, hem de 18 Kasım günü gerçekleşecek etkinlikten, Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü'nden bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle huzurlarınızdan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar, ama yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.